Filmimizin bir önceki bölümünde komünist ideolojinin doğuşunu ve gelişimini inceledik. Gördüğümüz gibi Marx'ın ve Engels'in teorileri her ne kadar insanlığa barış ve adalet getirmeyi vaat etseler de gerçekte sadece kan ve ölüm getirmiştir. Darwin'in evrim teorisinden de sözde bilimsel destek alan komünist ideoloji hızla yayılmış ve ilk devrimini Rusya'da gerçekleştirmiştir. Bu devrimin lideri olan Lenin, iktidarı ele geçirdikten sonra acımasız bir diktatörlük kurmuş ve tüm Rusya'da terör estirmiştir. Bugün artık Lenin'in rakiplerine karşı en ufak bir acıma hissi beslemediğini ve rejim muhalifi on binlerce insanı kurşuna dizdirip işkencelerle öldürdüğünü biliyoruz. Dahası uyguladığı yanlış politikalarla oluşan kıtlığın masum 5 milyon insanın hayatına mal olduğunu da biliyoruz. Arşivlerin ortaya koyduğu bu gerçekler, komünizmin karanlık tarihini gözlerine sermektedir. Ancak bu karanlık tarihin en kanlı sayfaları vahşette Lenin'i bile geride bırakacak başka bir diktatörün eliyle yazılmıştır. Bu diktatör insanlık tarihinin en büyük canilerinden biri olan Stalin'dir. Filmimizin bu bölümünde Stalin rejiminin cinayetlerini göreceğiz ve bu şekilde materyalizmin ve Darwinizmin dünyaya getirdiği felaketlerin boyutlarını hep birlikte inceleyeceğiz.
Stalin, Lenin'in ölümünün ardından iktidara oturdu ve Sovyetler Birliği'ni 30 yılı aşkın bir süre korku ve işkenceyle yönetti. İktidarı boyunca yaklaşık 40 milyon insanı katledecekti. Stalin, iktidarının ilk yıllarında koltuğunu sağlamlaştırmaya uğraştı. En büyük rakibi olarak gördüğü Troçki'yi çeşitli entrikalarla saf dışı bıraktı ve bir süre sonra da tutuklatarak ülkeden sürdürdü. Stalin, 1929 yılında kolektivizasyon adı verilen bir uygulama başlattı. Lenin'in toprakları devletleştirme denemesi yarım kalmıştı ve Rus köylüleri hala kendi tarlalarını kendileri ekip mahsullerini pazarlarda satıyorlardı. Stalin, kolektivizasyonla Lenin'in girişimini tamamlayacak, Rusya'daki tüm köylülerin tarlalarına ve ürünlerine devlet adına el koyacaktı. Kolektivizasyon propaganda filmleriyle başladı. Stalin, traktörler üzerinde poz vererek Sovyet tarımına çağ atlatan lider rolleri oynuyordu. Rus köylüleri ise Karl Marx'ın posterleri önünde komünizmi kutlayan, hatta mutluluktan dans eden insanlar olarak gösteriliyordu. Oysa gerçekler çok farklıydı. 1930 yılında köylülerin mahsulleri toplanmaya başlandı. Kızıl Ordu her tarlanın ürününe tek tek el koyuyordu. Bazı köylüler ellerindeki mahsulleri vermemek için gizli bölmelerde saklamaya başladılar. Ama Komünist Parti görevlileri her yeri didik didik arıyor ve bu gizli depoları buluyorlardı. Görevliler köylülerin tarım araçlarına da el koydular. Köylülerin ne yiyeceği ne de tarla sürecek sabanı kalmıştı. Sonuçta Lenin'in komünizm için çok faydalı gördüğü bir felaket yeniden ortaya çıktı. Kıtlık. Ukrayna'da birkaç yıl içinde tam 6 milyon insan açlıktan öldü. Kazakistan'da 2 milyon, Kuzey Kafkasya'da 1 milyon insan can verdi. Bir deri bir kemik kalan çocuklar acı içinde kıvranarak ölüyorlardı. Stalin yapımı bu kıtlığın korkunç bir sonucu daha vardı. Yamyamlık. Açlıktan çılgına dönen köylüler önce cesetleri yemeye başladılar. Ardından daha büyük bir vahşet ortaya çıktı. Bazı köylüler birbirlerinin çocuklarını kaçırıp yemeye kalktılar. İnsan eti yerken yakalanan bu iki Rus köylüsünün önünde kaçırdıkları çocukların kalıntıları duruyordu. Stalin'in rejimi tam da komünizmin hedeflediği gibi insanları vahşi birer hayvana dönüştürmüştü. Stalin'in kolektivizasyon politikasına direnen herkes karşılığını canıyla ödedi. En büyük hedef kulaklar olarak anılan toprak sahipleriydi. Her yer kulakları kötüleyen propaganda resimleriyle dolduruldu. On binlerce kulak tutuklandı ve kurşuna dizildi. Gerçekte rejim, ideolojisine aykırı gördüğü herkesi kulak diye damgalayıp yok ediyordu. Pek çok din adamı ve hatta kiliselere sık giden dindarlar kulak sayılıp tutuklandı. Bazıları idam edildi. Diğerleri ise daha yavaş bir ölümün kendilerini beklediği çalışma kamplarına gönderildi. Sovyet topraklarının dört bir yanında açılan bu kamplar Stalin'in bir diğer ölüm makinesiydi. Rejime muhalif olarak görülen milyonlarca insan bu kampların korkunç şartlarında ölesiye çalıştırıldı. Kimi kızgın güneşin altında kanal inşaatlarında işe koşuldu, kimi Sibirya'nın dondurucu soğuğunda taş kırmaya gönderildi. Feci şartlar altında çalıştırılan bu insanlar kısa zamanda bir deri bir kemik kalıyordu. Çoğu bu kamplardan sağ çıkamayacaktı. Joseph Stalin tüm bu vahşetten son derece memnundu. 1934'teki Komünist Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmada kolektivizasyonun büyük bir başarı olduğunu ilan etti ve delegeler tarafından hararetle alkışlandı. Stalin'in yakın adamları birbiri ardına kürsüye çıkıp onun sözde ne kadar büyük bir dahi olduğunu anlatıyorlardı. Ancak kongre sonucunda gizli oy usulüyle yapılan oylamada hiç beklenmedik bir sonuç çıktı. 1900 kişilik kongrede tam 300 kişi Stalin aleyhinde oy kullanmıştı. Stalin şoke oldu. Oy pusulaları hemen toplandı, yakıldı ve oylama geçersiz sayıldı. Ardından Stalin'in Komünist Parti Genel Sekreterliğine oy birliğiyle yeniden seçildiği açıklandı. Ancak her şey bununla bitmedi. Stalin bu ihaneti cezalandırmaya karar vermişti. Salondaki 1900 delegeden yaklaşık 1000 tanesi birkaç ay içinde Stalin'in gizli polis örgütü NKVD tarafından öldürülecekti. Stalin kongrede kendisinden fazla oy toplayan Sergei Kirov'u da bir suikast düzenleterek öldürttü. Ardından da onun anısına büyük bir cenaze töreni düzenledi. Kirov'un cenazesinin arkasından yürürken aslında kendisinin öldürttüğü adamı gömmeye gidiyordu. Kirov'la ilgisi olan onlarca kişi de birkaç hafta içinde NKVD tarafından ortadan kaldırılacaktı. ...1930'lu yıllarda devletin üst düzey kademelerindeki daha pek çok kişi Stalin'in emriyle öldürüldü. Bazıları düzmece mahkemelere çıkarıldı ve düzmece suçlamalarla yargılanıp idama mahkum edildi. Stalin'in yanında hayatta kalabilmek için onun sadık bir dal kavuğu olmak gerekiyordu. Stalin, devlet içindeki pek çok yetenekli insanı kendisine rakip olurlar korkusuyla ortadan kaldırttı. Bunlar arasında ordu generalleri de vardı. 1938 ve 39 yıllarında Sovyet ordusunun önde gelen generalleri Stalin'in gizli polisi tarafından öldürüldü veya düzmece suçlamalarla mahkum edildi. Stalin bu akıl almaz tasfiyeyle ülkesini Nazi saldırganlığına karşı savunmasız hale getirmiş oluyordu. Nitekim Nazi Almanyası bu fırsatı değerlendirdi ve 22 Haziran 1941'de aniden Sovyetler Birliği'ni işgale başladı. Birkaç hafta içinde yüzlerce kilometre ilerleyen Alman birlikleri geçtikleri her yeri yakıp yıktı. Stalin kendisini bu işgale karşı önceden uyaran istihbarat raporlarına aldırmamış, hatta bu raporları kendisine ulaştıran komutanlarını korkaklıkla suçlamıştı. Sonuçta Stalin'in önemsiz gördüğü Nazi tehlikesi Sovyetler Birliği'ni dünya tarihinin en kanlı savaşına sürükledi. ...1941'den 45'e kadar süren savaş boyunca tam 25 milyon Sovyet vatandaşı hayatını yitirecekti. Ancak Stalin'in öldürdüğü Sovyet vatandaşlarının sayısı Nazilerin cinayetlerini fazlasıyla aşıyordu. Sadece 1937-38 yıllarında siyasi nedenlerle tutuklanan insanların sayısı 7 milyonu buluyordu. Bunların 1 milyonu idam edildi. Stalin'in tüm rejimi boyunca öldürülen insanların sayısı ise 40 milyonu bulacaktı. Stalin, yönetimi altındaki milyonlarca insanı da bir gecede alınan sürgün kararlarıyla yurtlarından etti. Topluca trenlere bindirilen insanlar Sibirya'nın karanlık topraklarına gönderildiler.
Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allah!
Stalin özellikle de Kafkasya'da ve Kırım'da yaşayan Müslüman halklara karşı büyük bir zulüm politikası uyguladı. Kırım'da yaşayan 400 bin Müslüman Tatar 18 Mayıs 1944'te bir gecede kentlerinden ve köylerinden sürüldüler. Ve Sovyetler Birliği'nin uzak köşelerine veya çalışma kamplarına gönderildiler. Yarısından fazlası sürüldükleri yere varamadan yolda yaşamını yitirecekti. Müslüman köylerine gönderilen atlı NKVD birlikleri ise kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı yapmadan on binlerce Müslümanı öldürdü. Geride binlerce boş Müslüman köyü kaldı. Stalin'in korkunç cinayetlerinin bazı kalıntıları bugün gün ışığına çıkmış durumdadır. Minsk kenti yakınlarındaki bu gizli NKVD toplu mezarında yaklaşık 30 bin insanın cesedi bulunmuştur. Bazı kemiklerde işkence izleri, kafataslarının çoğunda da kurşun delikleri vardır. Komünizmin insanlığa getirdiği sonuç işte budur. Komünist sistem on milyonlarca insanı katlederken hayatta kalanları ise daimi bir korku içinde yaşattı. Komünizm gerçekte bir korku rejimiydi. Toplumu güdülmesi gereken bir hayvan sürüsü olarak görüyor ve sürüyü yönetmenin tek yolunun da onu korkutmak olduğuna inanıyordu. Komünist Parti kongrelerinde Stalin dakikalar boyunca alkışlanırdı. Bunun nedeni salondaki herkesin alkışlamayı ilk kesen kişi olarak dikkat çekmekten korkmasıydı. Stalin kendisine yeterince coşkulu bir ilgi göstermeyen bazı delegeleri öldürtmüştü çünkü. Komünist Parti, toplum içindeki sözde hainleri ve ajanları protesto için sık sık gösteriler düzenletirdi. Herkes bu kampanyanın hedefi olabilirdi. Örnek birer komünist olarak görülen insanlar bir zaman sonra Pravda'nın sütunlarında vahşi birer köpek gibi resmedilebilirdi. Herkes aynı sonun kendi başına gelmesinden korkuyordu. Korku rejiminin önemli bir yöntemi toplu idamlardı. Stalin rejimi boyunca on binlerce insan halkın gözü önünde idam edildi. Komünizmin korku rejimi sanata da büyük bir darbe vurdu. Rus toplumu komünizm öncesi dönemde büyük edebiyatçıları, ressamları, bestecileriyle zengin bir kültüre sahipti. Ancak komünizmle birlikte Rus sanatına çirkinlik ve kabalık hakim oldu. Sosyalist realizm adı verilen yeni stil tüm Rus sanatçılarını dar ve donuk bir kalıp içine hapsetti.
Komünist sanatın bu donukluğu, kendi dünya görüşlerini oluşturan materyalist felsefenin bir sonucudur. Materyalist felsefe, insanı sadece bir madde yanı olarak gören ve her şeyi maddeye indirgemeye çalışan yüzeysel bir düşüncedir. Bu düşüncenin sanata uygulanması ise, diğer her alanda olduğu gibi bu alanda da tam bir fiyasko ile sonuçlanmıştır. Çünkü gerçekte sanat, Allah'ın insanoğluna vermiş olduğu estetik, özen ve güzel şeylere olan hayranlık gibi duyguların ifade biçimidir. Sanatın gelişmesi için insanların ruhundaki yaratılıştan gelen bu eğilimlerin alabildiğince rahat ve özgür bir ortamda dile getirilmesi gerekir. Oysa komünist diktatörlüklerde bu rahat ve özgür ortam tamamen ortadan kaldırılmış ve insanları daimi bir baskı altına alarak sanat öldürülmüştür.
Komünizmin topluma indirdiği bir diğer büyük darbe ise bilim alanında oldu. Stalin döneminde ülkedeki tüm bilim adamları diyalektik materyalizme bağlılık yeminleri imzalamaya zorlandılar. Yapılan tüm bilimsel araştırmalar materyalist dogmaya göre çarpıtıldı. Stalin'in ısrarla savunduğu dogmaların arasında evrim teorisinin özel bir yeri vardı. Sovyet diktatörünün bu teoriye olan bağlılığı ise genç yaşlarına kadar uzanıyordu. Stalin, dindar bir ailede yetişmiş, sonra da kilise okulunda din eğitimi görmüştü. Ancak tam rahip olmaya hazırlanırken, Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabının bir özetini okudu ve bir anda hayatı değişti. Stalin, Darwinizmin yüzeysel iddialarına kolayca kanmış ve bir ateist olmuştu. bu cehalet içinde Bolşevik kadrolara katılmakta gecikmedi. İşte yıllar sonra iktidara geldiğinde de Stalin'in en büyük ilham kaynağı yine evrim teorisi oldu. Sovyet eğitim kurumlarında bu teorinin öğretilmesi için özel çaba harcadı. Bundaki amacı şöyle açıklıyordu. Genç nesillerin zihninden yaratılış düşüncesini silmek için onlara Darwin'in teorisini öğretmeliyiz. Stalin'in evrim teorisine olan dogmatik bağlılığının en çarpıcı göstergesi ise ünlü Lysenko olayıydı. Trofim Lysenko, 1930'larda ortaya çıkan genç bir tarım uzmanıydı ve ilginç bir fikri vardı. Bilim dünyasında 20. yüzyılın başından beri kabul gören Mendel genetiğini kabul etmiyor, bunun yerine Darwin'in öncüsü olan Lamarck tarafından ortaya atılan canlılar çevrelerine göre evrimleşirler teorisini savunuyordu. Stalin, Lysenko'nun bu hurafesini benimsedi ve onu bir anda Lenin Tarım Bilimleri Akademisi'nin başkanı yaptı. İlerleyen yıllarda Lysenko'nun evrim teorisine göre bir tarım programı hazırlandı ve parti görevlileri tarafından köylülere zorla uygulatıldı. Örneğin Lysenko, ekilecek tohumların eğer uzun süre soğuk suda bekletilirlerse soğuk hava şartlarına göre evrimleşeceklerini ileri sürmüştü. Bunu denemek için tonlarca tohum soğuk suda bekletildikten sonra Sibirya steplerine ekildi. Tabii ki hepsi ziyan oldu. Sovyet tarımı Lysenko'nun teorisi yüzünden onlarca yıl geriye gitti. Ama Stalin ölümüne dek Lysenko'yu savunmaya devam edecekti. Lysenko'nun evrim teorisine o denli bağlanmıştı ki bu teoriyi kabul etmeyen bilim adamlarını öldürtmekten çekinmedi. Bunlardan biri dünyaca ünlü Rus genetikçi Nikolay Ivanovich Vavilov'tu. Vavilov, Stalin'in emriyle bir gece aniden tutuklandı. Bir suçlu gibi fotoğrafı çekildi ve Sovyet tarımını sabote etmek için planlar yapmak suçlamasıyla çalışma kamplarına gönderildi. ...1943 yılında da bu kampların birinde öldü. Mendel genetiğini savunan Muralov, Mester veya Levin gibi diğer bazı Rus bilim adamları da bir gece evlerine sessizce giren gizli polis elemanları tarafından tutuklandılar. Çoğu idam edilecekti. Materyalist felsefe ve komünist ideoloji uğruna tüm bu vahşetleri gerçekleştiren Stalin, 1953 yılında öldü. ...1991'de açıklanan bir KGB raporuna göre rejimi sırasında tam 42 milyon insanı öldürtmüştü. Stalin'in soğuk ve kibirli yüzü komünizmin karanlık dünyasını yansıtıyordu. Allah bu gibi zalim yöneticilerin durumunu Kur'an'da şöyle anlatmaktadır. O iş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o. Stalin'in ölümünden sonra da Sovyetler Birliği'nin kızıl terörü devam etti. Yeni Sovyet liderleri ülke içindeki rejimi kısmen yumuşattılar ama komünist vahşeti diğer ülkelere taşıdılar. ...1956'da Macaristan'da Moskova yönetimine karşı başlatılan bağımsızlık hareketi... ...Kızıl Ordu tankları tarafından kanlı biçimde bastırıldı. Budapeşte sokakları cesetlerle doldu. ...1968 baharında Çekoslovakya'da başlayan bir diğer direniş... ...yine Kızıl Ordu'nun müdahalesiyle... acımasız yöntemlerle durduruldu. Kızıl Ordu 1979 yılındaysa Afganistan'ı işgal etti. Bu işgalin öncesinde Sovyet destekli Afgan komünistleri ülkede bir devrim gerçekleştirmiş ve ülkedeki dindarlara karşı toplu katliamlar düzenlemişlerdi. Kızıl Ordu bu vahşeti daha da ileri boyutlara taşımak için Afganistan'a girdi. Sonraki 10 yıl boyunca Sovyet birlikleri Müslüman Afgan halkına ölüm yağdırdı. Afgan köyleri Sovyet uçakları ve helikopterleri tarafından acımasızca bombalanırken Kızıl Ordu birlikleri Müslümanlara karşı en acımasız işkence yöntemlerini kullandılar. Ailesi Sovyet askerleri tarafından öldürülmüş bir çocuk, komünist vahşeti şöyle anlatıyordu.
They shot my father three times. In his chest, his shoulder and the back of his neck. He fell down dead. My brother and his commander got very angry and fought back. My brother jumped up and grabbed one of their weapons. More Russians came and cut all my brother's fingers off with a bayonet. So, of course, he was helpless. After his fingers had been cut off, they beat him. They shot him in one ear and the bullet came out the other.
Bu vahşetten kaçan tam 5 milyon Afgan sivil mülteci durumuna düştü. Pakistan gibi komşu ülkelere sığındılar ve yıllar boyunca derme çatma çadırlarda çok zor şartlar altında yaşadılar. Ancak Sovyet Rusya tüm askeri gücüne rağmen Müslüman Afganların direnişiyle başa çıkamadı. Sonuçta Kızıl Ordu 1988 yılında ülkeden çekilmek zorunda kaldı. Arkalarında yüz binlerce masum insanın cesedini bırakarak çekilen Sovyet tankları, komünizm adı verilen ideolojinin insanlığa yaşattığı acıları bir kez daha belgeliyordu.
Buraya kadar incelediğimiz tarihsel gerçekler gösteriyor ki adalet, eşitlik gibi süslü sloganlarla ortaya çıkan komünizm gerçekte insanlığa sadece kan ve ölüm getirmiştir. Marx, Engels, Lenin veya Stalin gibi komünist ideolog ve diktatörler yaklaşık 50 milyon insanın ölümünden sorumludurlar. Komünizm dünya için adeta bir kan dökme kuyusu olmuştur. Tüm bu vahşetin sorumluluğunu gizlice taşıyan bir diğer ideologsa Charles Darwin'dir. Yani Karl Marx'a göre komünizmin doğa bilimleri açısından temelini kuran kişi. Komünistler kanlı devrimler, acımasız katliamlar ve savaşlar düzenlerken aslında Darwin'in teorisini hayata geçirmişlerdir. İnsanı bir hayvan türü olarak gören, çatışma ve savaşın vazgeçilmez bir kanun olduğuna inanan ve en önemlisi insanı yaratıcısı olan Allah'ı inkar etmeye sürükleyen bir teoridir bu. Dolayısıyla insanlığın komünizmden ve diğer tüm kan dökücü ideolojilerden kurtulması ancak Darwinizm aldatmacasının yıkılmasıyla mümkün olacaktır. İnsanlar Darwinizmin ve materyalist felsefenin büyüsünden kurtulduklarında kendi yaratıcıları olan Allah'ı tanıyacak ve onun öğrettiği güzel ahlaka göre yaşayacaklardır. Nitekim Allah, sadece kendi yoluna uymamız gerektiğini biz insanlara şöyle bildirir. Bu benim dosdoğru olan yolumdur. Şu halde ona uyun, sizi onun yolundan ayıracak yollara uymayın. Bununla size tavsiye etti, umulur ki korkup sakınırsınız. Enam suresi 153.